Hakimler kitabına götüreceğim. Kutsal kitapta biliyorsunuz birçok konular işleniyor. Hakimler kitabı. Rıçlar ya gene. Hakimler kitabına götüreceğim. Orada biliyorsunuz aslında sadece Hakimler kitabı değil ama genel anlamda kutsal kitaba biz baktığımız zaman kutsal kitapta birçok konular ele alınıyor. Değişik değişik konular işleniyor. Değişik konular işleniyor olması bize şunu gösteriyor ki evet konular işleniyor ve Rab diri sözü aracılığıyla da tüm sorunlara aslında bir şekilde bize yanıt veriyor diri sözü aracılığıyla. Onun için her ne kadar kutsal kitapta değişik konular da olmuş olsa sevgili kardeşler, aslında ben zaman zaman burada dile getirmiştim. Aslında kutsal kitapta temel olarak ana bir konu var. Ana bir konu var. Baktığımız zaman yani yaratılış kitabından alıp da vahiye kadar gittiğimizde aslında temel olarak da ana bir konu görüyoruz orada. Birçok konular var da ama aslında ana bir konu var orada. Burada zaman zaman dile getirmiştim. Neydi o? Hatırlayabilecek misiniz neydi o? Aslında orada kutsal kitapta şu işleniyor. İtaat etmenin sonucu ne? İtaatsizliğin sonucu ne? Aslında baktığımız zaman kutsal kitabın geneline bu iki konuyu bir bütün olaraktan görebiliyoruz sevgili kardeşler. İtaat ettiğimiz zaman itaat etmek bizi, Tanrı'ya boyun eğmek bizi nasıl bir noktaya getiriyor? İtaatsizlik de bizi hangi noktaya getiriyor? Bu konular çok açık bir şekilde, net bir şekilde ana konu olaraktan burada gerçekten işleniyor. Ama sadece tabii ki itaat ve itaatsizlik değil, itaat etmenin sonucu, Tanrı'nın bize ne kazandırdığını çok harika bir şekilde de bize açıklıyor, gösteriyor. Onun için bu olayı en iyi bir şekilde açıklayan kitaplardan bir tanesi Hakimler kitabı. Onun için 6. bölüme bakmak istiyorum orada. Biliyorsunuz çok iyi bilinen bir bölüm. Gideon'dan söz ediyor. Orada itaat etmenin getirdiği sonucun ne olduğu ve itaatsizliğin getirdiği sonucun ne olduğunu en güzel bir şekilde açıklayan kesimlerden bir tanesi sevgili kardeşler. Onun için orada tabii ki çok uzun bir bölüm. Yanılmıyorsam herhalde 40 ayetlik bir bölüm, 6. bölüm. 40 ayetten oluşan bir kesim. Onun tamamına bakmamız kesinlikle tabii ki mümkün olmayacak. Ama hem bölümün içerisinden ayetler kullanaraktan konuya açıklık getirmeye çalışacağız. Bugün bitmeyecek konu, onu söyleyeyim hemen baştan. Ama aynı zamanda da 7. bölüme de sarkmalar olacak. O 7. bölümden de mutlaka bir takım ayetler kullanmamız gerekecek. Onun için birazcık ön açıklamada bulunmak istiyorum. Bu Hakimler kitabı değerli kardeşler Yeşua ile Samuel peygamberin, yani Samuel peygambere kadar olan kesimi kapsıyor. Bu Hakimler kitabı. Yani Yeşua ile İsrail krallarının ortaya çıkışı arasında kalan o boşluğu tamamlayan bir kitap. Değerli kardeşler, bunun altını önemli çizmek istiyorum size. Yani İsrail halkının sıkıntılı, sancılı dönemini en iyi bir şekilde bize aktaran bir kitaptır Hakimler kitabı. Şimdi biliyorsunuz, çok iyi biliyorsunuz, Musa öldüğünde Musa'nın yerine geçen biri vardı. Kimdi o Musa öldüğünde yerine geçen kişi? Onun öğrencisi Yeşu, değil mi? Ama Yeşu öldükten sonra ya da Yeşu'dan sonra yerine geçen biri var mıydı? Baktığımız zaman. Aslında kesinlikle onun yerini alacak bir önder ya da bir kral gerçekten yoktu. Onun için bir önder olmadığı için o dönemde bir kral olmadığı için herkes Hakimler kitabından anlıyoruz ki herkes kendi kafasındaki doğrulara göre hareket ettiler. Kendi kafalarına göre yaşadılar. Kendi kafalarına buyruk bir şekilde yaşamlarına yön vermeye çalıştılar. Ki bugün günümüzde de etrafımızdaki insanlara baktığımız zaman hakikaten de farklı değil. Her insan birçokları ne yapıyorlar? Kendi kafalarındaki doğrulara göre hayatlarına yön vermeye çalışıyorlar sevgili kardeşler. Ve bu dönemde kendi başa buyruk oldukları bu dönem içerisinde ne yaptılar? Diri olan Tanrı'dan saptılar ve ne yaptılar? Putperestliğe döndüler ve putlara tapar hale geldiler. Ve gerçekten iki büyük put vardı. Biri Baal, biri de diğeri de Aştarot diye bilinen iki puta ne yaptılar? Tapmaya başladılar bu halk değerli kardeşler. Ve tabii ki bunun bu sonuç karşısında Tanrı'nın öfkesi de doğal olaraktan ne oldu? Alevlendi. Kutsal kitapta görüyoruz. Tanrı'nın öfkesi gerçekten alevlendi ve onların yararı için, yani onları kendine getirmek amacıyla ne yaptı? Halkı ulusların eline teslim etti. Yani İsrail halkı kendine gelsin, yanlışlıklarını görsün, kendilerini toparlasın diye Tanrı ne yapıyor? Onları ulusların eline teslim ediyor. Ve ulusların elinde bu halk inim inim inlerken, acı içerisinde gerçekten acı çekerlerken ne yapıyorlar? Doğal olarak da acı çeken insan ne yapar? Feryat eder, değil mi? İsrail halkı da o acılar altında inim inim inlerken başlıyorlar Tanrı'ya feryat etmeye. Ve Tanrı ne yapıyor? Duyan bir Tanrı, değil mi? Diyoruz ya, kolu kısa değil ki dokunmasın. Kulağı sağır değil ki duymasın. Duyan, aynı zamanda elini uzatıp dokunan bir Tanrı ne yapıyor? Diyor ki onların feryadını duydu ve feryadını duyup ne yapıyor? Gideon'u onların kurtuluşu için kullanıyor. Yani Tanrı Gideon'u o sıkıntılı süreçten halkın çıkıp kurtulabilmesi için Tanrı Gideon'u ne yapıyor? Evet, kullanıyor. Kullanacak yani, buraya baktığımız zaman onu o şekilde görüyoruz. Ve aynı zamanda da hemen şunu söyleyeyim, çünkü hakimler dediğimiz zaman genelde hep hukuk uzmanları geliyor aklımıza, değil mi? Hakim dediğimiz zaman. Ama aslında burada hakimlere baktığımız zaman bunların daha çok, hani hakim olmaktan daha çok askeri önder olduklarını görmemiz gerekiyor. Bunlar askeri önderlerdi sevgili kardeşler. Evet, ben diyorum ki çok hızlı bir şekilde belki Hakimler kitabının 6. bölümünün belki ilk 16 ayetini okuyalım isterseniz. Sendeki Türkçe mi Sami, değil değil mi? Tamam. Tamam, o zaman buradan ben okuyayım Türkçesini. 6. bölümün Gideon Hakimler kitabı 6. bölüm. İlk 16 ayet. İsrailliler yine Rabbin gözünde kötü olanı yaptılar diyor. Rab de onları 7 yıl süreyle Midyanların eline teslim etti. Midyan boyunduruğu İsraillere öyle ağır geldi ki dağlarda kendilerine sığınaklar, mağaralar, kaleler yaptılar. Ekin ektikleri vakit Midyanlılar, Amalekliler ve öbür doğulu halklar topraklarına girip ordugah kurarlardı. Gazze'ye dek ekinleri yok eder, koyun, sığır, eşek gibi geçim kaynağı olan her şeyi alırlardı diyor. Ben de birazcık zorlanıyorum okuma gözlü olmadığı için. Hayvanları ve çadırlarıyla birlikte çekirge sürüsü gibi gelirlerdi. Adamları, develeri saymak olanaksızdı. Yakıp yıkmak amacıyla toprakları işgal ederlerdi. Midyanlılar İsrail'i öyle yoksul düşürdüler ki İsrailliler Rab'be yakarmaya başladılar. İsrailliler Midyanlılardan ötürü Rab'be yakarınca Rab onlara bir peygamber gönderdi. Peygamber onlara şöyle dedi. İsrail'in tanrısı Rab diyor ki sizi Mısır'dan ben çıkardım. Köle olduğunuz ülkeden ben getirdim. Mısırlıların elinden size baskı yapanların hepsinin elinden sizi ben kurtardım. Onları önünüzden kovdum. Topraklarını size verdim. Size dedim ki ben Tanrınız Rabbim. Topraklarında yaşadığınız Amorların ilahlarına tapmayın. Ama sözümü dinlemediniz. Rabbim meleği gelip Abiezerli Yoaş'ın Ofra kentindeki yabanıl fıstık ağacının altında oturdu. Yoaş'ın oğlu Gidyon buğdayı Midyanlılardan kurtarmak için üzüm sıkma çukurunda dövüyordu. Burası çok ilginç. Rabbin meleği ona görünerek ey yiğit savaşçı Rab seninledir dedi. Gidyon ey efendim dedi eğer Rab bizimle ise bütün bunlar neden başımıza geldi? Kendimi görüyorum burada biliyor musun? Madem ki sen benimlesin neden bunlar oluyor diye az mı isyan ediyoruz değil mi kardeşler? Atalarımız Rabbin bizi Mısır'dan çıkardığını söylemediler mi? Bize anlattıkları Rabbin bütün o harikaları nerede? Rab bizi terk etti. Midyanların eline teslim etti. Rab Gidyon'a dönüp kendi gücünle git İsrail'i Midyanların elinden kurtar dedi. Seni ben gönderiyorum. Gidyon ey efendim dedi ben İsrail'i nasıl kurtarabilirim diye karşılık verdi. Ait olduğum boy Manaşe oymağının en zayıf boyudur. Ben de ailemin en genç adamıyım. Ah yakınmalar değil mi? Bahaneler öyle diyelim. Rab ben seninle olacağım dedi. Midyanları tek bir adamı yener gibi bozguna uğratacaksınız. Uğratacaksın. Gidyon bundan hoşnutsan benimle konuşanın sen olduğuna dair bana bir belirti göster dedi. Aslında 16'ya kadardı ama ben 17'yi de okumuş oldum bu şekilde. Şimdi gerçekten de korkunç bir manzara. Şimdi dile kolay değerli kardeşler. Gerçekten dile kolay. Tam 7 yıl boyunca halk acılar içerisinde inim inim inliyor. Kıvranıyor. Ve bu durum öyle korkunç bir durumdu ki bu zulüm öyle korkunç bir zulümdü ki halk bu zulümden dolayı ne yapıyor okuduk burada? Dağlara kaçıyorlar ve dağlarda kendilerine sığınaklar yapmak zorunda kalıyorlar. Bu acımasız Midyan halkı özellikle ekin mevsiminde tıpkı o ekinleri yiyip bitiren çekirgeler gibi ne yapıyorlar? Geliyorlar ve önlerine ne çıkarsa yakıyorlar, yıkıyorlar ve ne varsa orada büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan hepsini de hallediyorlar ve halkı gerçekten de korkunç bir durum içerisinde bırakıyorlar. Ve onlar da o da yetmiyormuş gibi halkı da ne yapıyor? İşkence yapıyorlar ve onlara eziyet ediyorlar. Yani büyük bir korkunç bir durum bir halk için gerçekten. Ve halk ne yapacağını şaşırmış durumda. Ümitsizlik içerisinde ne yapacağını şaşırmış durumda. Şimdi bizler de biliyorsunuz zaman zaman değişik sıkıntılardan, değişik sorunlardan geçiyoruz. Değişik baskı altında gerçekten kendimizi çok kötü durumda hissedebiliyoruz değerli kardeşler. Ama güzel olan gerçekten harika olan şu ki ait olduğumuz Tanrı duyarsız değil. Yani bizim sıkıntılarımızı görüyor, gerektiğinde, zamanı geldiğinde ne yapıyor? Elini uzatıyor ve gereken ne ise onu yapıyor hamdolsun. Duyarsız değil. Bunu görmek lazım. Onun için duruma el atan ve bizi düze çıkaran diri bir Tanrı. Bunu burada açık bir şekilde söylemek istiyorum. Şimdi bu çaresizliği en güzel bir şekilde anlatan örneklerden biri olan bu Gideon, Midyanların dehşet veren baskısı sonrasında nasıl bir tutum içerisine girdiğine bakalım. Bu baskı altındayken Gideon'un durumuna birazcık bakalım. Onu birazcık mercek altına almaya çalışalım. Gerçekten insanın içinde bulunduğu durumu en iyi bir şekilde aktaran bir kesim. 11. ayette şöyle okuyoruz. Okuduk daha doğrusu. Yoaş'ın oğlu Gideon, buğdayı diyor, Midyanlılardan kurtarmak için üzüm sıkma çukurunda dövüyordu diyor. Şimdi okuyup geçiyoruz değil mi? Üzüm çukurunda, üzüm sıkma çukurunda dövüyordu diyor. Şimdi aslında buna baktığımız zaman çok alışılmış bir durum değil. Buğdayı, ekini üzüm sıkma çukurunda dövmek. Şimdi hepimiz biliyoruz. Yani köydeki hayatın nasıl bir hayat olduğunu biliyoruz değil mi? Genelde ekini dövebilmek için, ekini, buğdayı sapından, çöpünden ayırabilmek için aslında buğday, ekin, bu arpa olabilir ya da herhangi başka bir tahıl olabilir. Bu açık havada dövülürdü. Neden? Çünkü rüzgar gerekiyordu. Hem dövülüyor hem atılıyor yukarıya. Rüzgar ne yapıyor? Çöpü, sapı bir tarafa atıyor ve buğday da bir başka tarafa düşüyor. Ama bakıyoruz ki Gideon bunu dışarıda yapması gerekirken yaşadıklarından dolayı, o korkulardan dolayı iki ayağı bir pabuca girmiş bir şekilde gizli, kapalı bir yerde üzüm sıkılan, orada bir üzüm sıkma çukuru vardı. Oraya üzümler konurdu, insan çıkardı, onun üzerinde üzümleri ezerdi ve oradan çıkan şıra diyoruz, üzümden işte şarap ya da bir içecek olaraktan onları ne yaparlardı? Kullanırlardı. Ama Gideon ne yapıyor? Kimsenin göremeyeceği gizli bir yerde yapmak ve elde ettiği ürünü Midyanlara kaptırmamak için onlardan gizliyor ve gizli bir şekilde korku içerisinde bunu yapıyor. Gerçekten de okuyup geçiyoruz ama gerçekten de korkunç bir durum söz konusu sevgili kardeşler. Birazcık gözünüzde gerçekten canlandırmanızı rica edeceğim sizden. Yıllar önce bir kardeşi anımsıyorum. Onlar burada bir süre kaldılar. Sonra istedikleri gibi olmadı. Dönmek zorunda kaldılar. Ama iki tane oğlu vardı. Onlardan bir tanesi döndü. Ama bir tanesi dönmek istemedi. Burada kaldı. Ama kaçak olaraktan kaldı. Ve ne yaptı biliyor musunuz? Bir dönercide, Stuttgart'ta bir dönercide çalıştı. Ama her zaman onun mutfağında aşağı katta, en alt kattaki bir odada katlanmak zorunda kaldı. Ve fazla dayanamadı biliyor musunuz? Bir gün yakalanırım, polis beni cezaevine atar korkusuyla. 6 ay mı yalan olmasın, 5 ay mı o kadar dayanabildi, o kadar çalışabildi. Ve sonunda kendi isteğiyle Türkiye'ye geri dönmek zorunda kaldı. Gideon da aynı sıkıntı, aynı kaygı içerisinde gerçekten de bocalıyordu sevgili kardeşler. Ve o acılık içerisinde, yoksulluk içerisinde o yoksulluğu çekerken ve Tanrı'ya ne yapıyor? Yakarmaya başlıyorlar 6. ayette. Midyanlılar İsrail'i öyle yoksul düşürdüler ki İsrailler Rab'be yakarmaya başladılar. Şimdi gerçekten de Tanrı'nın durumlar karşısında nasıl davrandığını gösteren en güzel örneklerden biri bu. Şimdi Tanrı, yani bir kişi Tanrı'ya feryat ettiğinde, değil mi? İçindeki o acılığı dile getirdiğinde Tanrı'nın duyarsız olmadığını görüyoruz sevgili kardeşler. Yani vurdum duymaz bir tutum içerisine düşmüyor Tanrı. Yaşananlar karşısında duyarsız değil. Ne yapıyor? Harekete geçiyor ve duruma el atıyor ve yakından durumla ilgileniyor, hamdolsun. Bence bu durum aslında hepimizi teselli etmesi gerekiyor gerçekten de. Çünkü o bizleri gerçekten içinde bulunduğumuz bu baskı ve tehlikelerden kurtarıp ne yapmak istiyor? Gerçek anlamda özgürlüğe kavuşturmak istiyor değerli kardeşler. Bunu neden yapıyor? Aslında şunun için yapıyor sevgili kardeşler. Yanlışlığımızı görmek ve ona tekrar bakmak ve ona yönelerek onunla birlikte barış içerisinde onunla bir olan birlikteliğimize devam etmek. Bunun için Tanrı bunlara imkanı veriyor. Ama Tanrı bu fırsatı onlara verdi. Tanrı onları yeterince bereketledi. Onları Mısırların köleliğinden kurtardı. Çok harika bir süreçten geçtiler aslında bu halk. Ama buna rağmen ne oldu? Birinci ayette okuduk. Ne oldu? Diyor ki, yani Tanrı'nın bu kadar iyilikleri karşısında ne yaptı onlar birinci ayette? İsrailler yine Rabbin gözünde kötü olanı yaptılar diyor değerli kardeşler. Şimdi Tanrı gerçekten de İsrail'i bu Debora'nın yönetimi altındayken İsrail halkı müthiş bir şekilde onları bereketlere boğmuştu. Gerçekten de Debora'nın yönetimi altındayken İsrail halkı büyük bir bereket dolu bir süreç içerisinden geçtiler. Ama tüm bu bereketlere karşın onlar yine de bütün bu bereketlere, Tanrı'nın bereketlerine karşın onlar yine de günah işlediler ve kendi istekleri doğrultusunda, kendi kafalarındaki doğrulara göre hareket ettiler ve ne yaptılar? Tanrı'dan bu yüzden uzaklaştılar sevgili kardeşler. Ve Tanrı ne yapıyor? Tekrar onları kendine çekmek için Gideon'u görevlendiriyor. Şimdi burada çok güzel bir aslında ruhsal bir gerçekle yüz yüzeyiz değerli kardeşler. Kutsal kitaba baktığımız zaman genel olaraktan bunu net bir şekilde görebiliyoruz gerçekten de. Bunun ne olduğunu size söyleyeceğim şimdi. Peygamberlerin, önderlerin belirli aralıklarla neden gönderildiğini, niçin gönderildiğini bize çok net bir şekilde burada açıklıyor, bize burada gösteriyor. Şimdi burada Tanrı Gideon'u niçin seçtiği çok açık ve net. Şimdi birazcık gerilere gidelim isterseniz. Tanrı biliyorsunuz Musa'ya 5 tane kitap verdi değil mi? Yani ne diyoruz? Yaratılış, çıkış, Leviler, ondan sonra sayılar ve yasanın tekrarı. 1. Musa, 2. Musa, 5. Musa diye böyle 5 kitabı. Buna Pentateuch diyorlar. 5 anlamına gelen 5 kitap Musa'ya verildi. Şimdi bu 5 kitap aracılığıyla Tanrı halka ne yapmaları gerektiği konusunda onları gösterdi. Onlara bir takım açıklamalarda bulundu bu 5 kitap aracılığıyla. Ve görüyoruz ki o 5 kitap aracılığıyla Tanrı o halkı nasıl seçti, nasıl kullandı ve o halkı nasıl çıkmazdan özgürlüğe kavuşturdu. Bunu net bir şekilde bu 5 kitap içerisinde görebiliyoruz sevgili kardeşler. Ve Tanrı daha sonra yasalarını veriyor ve verdiği yasa aracılığıyla ne yapıyor? Kendi yönetimi altında halkı kendi yönetimi altında tutmayı sağlıyor. Yani yasalar aracılığıyla halkı kendi yönetimi altına çekiyor. Tesniye ya da yasanın tekrarı 4. bölüme bakalım. 4. bölüm ve 1 ve 2. ayetlere. Dördüncü bölüm yasanın tekrarı, 5. Musa kitabı, 4. bölüm 1 ve 2. ayetler. Kim buldu? 4. bölümün ilk 2 ayeti. Oku bakalım.
Şimdi ey İsrail, size öğreteyim, kurallara, ilkelere kulak verin. Yaşamak, ülkeye gitmek ve atalarınızın Tanrısı Rabbin size vereceği toprakları mülk edinmek için bunlara uyun. Size verdiğim buyruklara hiçbir şey eklemeyin.
Ya.
Hiçbir şey çıkarmayın. Hı hı. Ama size bildirdiğim Tanrınız Rabbin buyruklarına uyun.
Çok net ve açık değil mi? Tanrı'nın bereketlerine kavuşmanın koşulu, bereketli bir hayatı gerçekten dolu dolu yaşamanın koşulu nedir? Tanrı'nın verdiği buyruklara uymak. Çok açık ve net değil mi? Yani bizler eğer Tanrı'nın çizgisinde kalarak onun buyrukları yönünde adımlarımızı attığımızda aslında bereketler bizi bekliyor aslında. Attığımız itaat adımlarından dolayı. Tanrı'nın aslında bizden beklentisi bu. Aslında değerli kardeşler, halkın Tanrı'nın verdiği buyruklara uymaktı görevleri. Daha sonra Yeşu ne yapıyor? Görevi alıyor Musa'dan sonra. Değil mi? Ondan sonra görevi alır almaz çok ilginçtir. Yeşu 1. bölüme baktığımız zaman burada okuduğunuzu aynısını hemen hemen noktasına virgülüne kadar Tanrı Yeşu'ya da aynı uyarıları yapıyor. Yani ne yapmaları konusunda, nasıl yaşamaları konusunda Tanrı Musa'ya aktardığı buyrukları aslında bir şekilde tekrarlıyor Yeşu'ya da aynı şekilde. Ama hakimler dönemine geldiğimiz zaman olmaları gereken noktada olmadıklarını görüyoruz İsrail halkının. Çünkü Tanrı'nın yasasını ya da yasalarını ayaklar altına almışlar ve Tanrı'dan, diri olan Tanrı'dan uzaklaşaraktan putlara boyun eğmeye, putlara itaat etmeye başlamışlardı. Onlara tapılmaya başlamışlardı. Ve biz bunu Hakimler kitabının 21. bölümünde bakınız. 21. bölümüne Hakimler kitabı 21. Çünkü bunu çok güzel özetliyor. Durumu çok güzel özetliyor. Hakimler kitabı 21 ayet 25. 25. ayetin ikinci kısmında çok kısa bir şekilde şöyle diyor. Herkes dilediğini yapıyordu. Yani Tanrı Musa zamanında, Yeşu zamanında harika bir süreç varken halk olması gereken noktada olmadığını görüyoruz. Ve bunu onaylayan en güzel şey 21. bölümdeki bu ayet. Herkes diyor dilediğini yapıyordu. İşte değerli kardeşler, bütün sıkıntıların nedeni neydi biliyor musunuz bu halkın? Kafalarına göre hareket etmeleri. Yani benim babamın çok güzel bir lafı var. Ben küçüklükten beri babamdan hep bunu duyardım. Babam hep bana şöyle derdi. Oğlum derdi, bak insan ne çekerse kendi kafasından çeker diyor. Kendi kafasından çeker. Gerçekten de değerli kardeşler, bu halkın sıkıntıya girmesinin temel nedeni buydu. Kafalarına göre hareket etmiş olmaları. Kendi istekleri doğrultusunda yaşıyor olmalı. İşte bundan dolayı herkes dilediğini yapmaya başlayınca, herkes başa buyruk diyoruz biz Türkçe'de, başa buyruk yani kendi başına göre hareket etmesinden dolayı ne oldu? O var olan beraberlik, birliktelik dağılmaya, bozulmaya, herkes kendi kafasına göre hareket ettiği için o birlik de o beraberlik de bozulup düzenin tamamen bozulmasına neden oldu sevgili kardeşler. Onun için Tanrı artık ne yapıyor? Bir noktaya kadar bekliyor. Ondan sonra harekete geçiyor. 12. ayette ne diyor? korku içerisinde Gideon yiyeceğini hazırlarken Rabbim meleğe geliyor ve diyor ki ey yiğit savaşçı, Rab seninledir. Şimdi gerçekten insan gülesi geliyor değil mi? Adam yaşananlar karşısında iki ayak bir pabuca girmiş. Tir tir titriyor. Korkuları diz boyu. Adam korkudan buğdayı bile üzüm çukurunda dövüyor. Düşünün. Rüzgarsız bir yerde dövüyor. Ve Tanrı diyor ki böyle korkak, ürkek. İki ayağı bir pabuca girmiş. Gidiyor ona diyor ki ey yiğit savaşçı. Yani gülme de dur. Yani uyuyor mu değerli kardeşler? Gideon'a bakıyoruz, yaşadığına bakıyoruz. Nasıl durumda? Ve Tanrı onu nasıl çağırıyor? Ey yiğit savaşçı. Şimdi acaba düşünüyorum böyle bir ifade karşısında bizim Gideon acaba ne düşündü? Efendim, affedersiniz anlamadım. Kiminle konuşuyorsunuz?
Etrafına bakmıştım.
Tabii %1 milyon. %1 milyon. Yani şimdi korkudan iki ayak bir pabuca girmiş. Korku içerisinde titriyor. Ey yiğit savaşçı. Pardon kim? Kiminle konuşuyorsunuz? Diye mutlaka sormuş olmalı değerli kardeşler. Ve Gideon'un en büyük şaşkınlık içerisinde Rab Tanrı'ya eleştiri yağmuruna tutmasının nedeni bu zaten. O yiğit bir savaşçı değildi. Yani Gideon kendisini o şekilde görüyor. Ben yiğit savaşçı değilim. Korkudan dolayı içine kapanmış, ümitsiz, zavallı bir çiftçi. Zavallı, gariban bir çiftçi. Ne yiğit savaşçısı? Gariban bir çiftçi. Ve konuşanın kim olduğunu anlayabilmek için etrafına bakınan Gideon şöyle diyor. Ya yiğit savaşçı dediğin kişi ben miyim? Üzüm çukurunda korkudan titreyen ben, öyle mi? Yanlış adamla konuşuyorsun. Yiğit savaşçı dediğin kişi ben değilim diyor. O iki sokak aşağıda oturuyor. Gideon gerçekten de şok içerisindeydi. Çekmekte olduğu acılara şöyle bir baktı. İçinde bulunduğu durumu gözden geçiriyor. Ve arkasından şöyle bir yanıt veriyor. Bakıyoruz 13. ayetteki yanıtına bakıyoruz Gideon'un. Şöyle bir yanıt veriyor. Ey efendim diyor. Eğer Rab bizimle ise bütün bunlar neden başımıza geldi? Şimdi böyle bir yaklaşım bizlere yabancı geliyor mu? Kendi hayatımıza bakalım. Kaç kez böyle bir tutum içerisine girdik? Yani hem Tanrı'nın çocuğu olduğumu söylüyorsun, hem benim ne kadar değerli olduğumu söylüyorsun, hem de duruma bakıyorum, yani ben böyle bir durum içerisine girmem mi gerekiyor? Neden madem ki sen yaşayan diri Tanrısın, Tanrıysan da niye beni sen böyle bir durum içerisine soktun ya da izin verdin benim böyle bir süreci yaşamama? Gerçekten değerli kardeşler, bir takım şeyler ters gitmeye başladığı zaman, tıkırında gittiğinde değil ama bir takım şeyler ters gitmeye başladığı zaman gerçekten de bizlerin de sıkça sorduğu soru bu. İnsan hastalıklarla boğuşuyor ister istemez. Çözüm bulamayınca da neden bu başıma geldi diye başlıyor yakınmaya. Eğer Tanrı bizi seviyorsa böyle bir şey başıma gelmemesi lazım diyoruz. Ya da iş konusunda değil mi? İşimizi kaybediyoruz. Her şey düzen içerisinde. Çocuklarımız, evimiz, bir akış var, bir düzen var. Birden bir bakıyoruz, işimizi kaybediyoruz. Çok kötü bir duruma düşünüyoruz. Ya böyle mi olması gerekiyordu Rab diye kendimizi size sormaya başlıyoruz. Bizler yakınıyoruz ve başlıyoruz doğal olaraktan. Ben kitap masasında da çok yaşadım bunu. Tanrı'yı suçlamaya başlıyoruz. Ve gerçekten de ben kitap masasında hep şu bana söylendi. Ya iyi, Tanrı'nın sevgi olduğunu söylüyorsun. Bak diyor dünyaya, savaşlar almış başını gidiyor. İnsanlar öldürülüyor, katlediliyor, değil mi? Hatırlarsanız birkaç yıl öncesi Stuttgart'ta ne olmuştu? Bir öğrenci 16 tane mi 17 tane mi öğrenciyi ne yaptı? Öldürdü. Öldürdü. Kim suçlandı biliyor musunuz? Tanrı suçlandı. Yani aslında biz Tanrı'yı suçlarken her zaman diyoruz ya, üç parmak beni gösteriyor aslında. Ben Tanrı'ya parmak gösterirken üç parmak bana diyor ki suç sende. Suçun kaynağı sensin. Bak onun için ben bir ifade kullanıyorum. Burada çok kullandım. Yine o ifadeyi kullanacağım. Çok yavaş bir şekilde. Dün akşam da herhalde kullandım. Ayşe ve Aytaş'la paylaşırken. Dedim ki bizler günah işlediğimiz için günahlı değiliz. Günah işlediğimiz için günahlı değiliz. Ama günahlı bir doğaya sahip olduğumuz için günah işliyoruz. Yani maya bozuk, maya. Özümüz bozuk. Tabii.
Şimdi biz hep Tanrı'ya kızıyoruz.
Tabii. Evet.
Bağırıyoruz. Ama aslında şimdi ben eşimden örnek verecek olursam.
Tabii.
O sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Hep o şey yapıyor yani bana yazıyor. Dedi, ya. Tabii ben Rabb'e şey yapıyorum, dua ediyorum neden ya. Böyle oluyor diyor. Ama aslında bizim gibi düşünmeyenler bunu yapıyor. Hı-hı. Yani inançlı olmayanlar. Hı-hı. Aslında potansiyel var ama görmüyorlar.
Tabii göremiyoruz ama aslında o potansiyeli Tanrı görüyor.
Evet.
Ve bizi eğer çağırıyorsa bir hizmete ve o hizmette bizi yeterli görmese zaten çağırmaz. Eğer bir çağrım varsa diyorsan ki kardeşim benim çağrım bu kiliseye. Bu kilisedeki şu hizmete benim bir çağrım var. Ne olursa olsun sona kadar devam etmen gerekiyor. Çünkü Tanrı seni eğer çağırdıysa bir hizmete sonuna kadar da onu tamamlayacaktır, götürecektir. Kesinlikle. Onun için biz görmesek de bu potansiyeli Tanrı bunu görüyor. Gördüğü için de bizi ne yapıyor? Görevlendiriyor, sorumluluk veriyor ve kullanmak istediği şekilde de kullanıyor. Bakın yani söyledim ya. Günahlı olduğum için günah işliyorum. Mayam bozuk olduğu için. Pavlos bunu güzel söylüyor değil mi? Romalılar'da çok iyi bilinen bir ayet var. Belki onu okuyalım. Romalılar 7. bölümde yanılmıyorsam. Romalılar 7. Romalılar 7. Romalılar 7. bölümde. 15. ayet ne diyor? 15 ne diyor Fümseyn? Zibin Fümseyn.
Okuyayım mı?
Oku bakalım.
Ne yaptığımı anlamıyorum. Çünkü istediğimi yapmıyorum. Nefret ettiğim ne ise onu yapıyorum.
Bakın ne kadar güzel Pavlos bunu söylüyor. 18. Evet 18. ayete bakın. 18. ayet.
İçimde yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyi yapmaya istek var ama güç yok.
Bak istek var diyor 18. ayette ama güç yok. 19'a bakıyoruz. 19 ne diyor?
İstediğim iyi şeyi yapamıyorum.
Evet.
İstemediğim kötü şeyi yapıyorum.
20. ayet.
İstemediğimi yapıyorsam bunu yapan artık ben değil, içimde yaşayan günahtır.
Bitti. Demek ki yapamıyorsan, edemiyorsan bunun tek bir nedeni var. Demek ki günah işlediğim için günahlı değilim. Doğam günahlı olduğu için. Mayam, özüm bozuk olduğu için yapamıyorum. Ve yapabilecek güce sahip değilim değerli kardeşler. İşte Gideon benzer duygularla boğuşuyor burada gerçekten. Ve kendi kendine şöyle bir kanıya varıyor. Eğer böyle bir zulüm altında inliyorsak Tanrı artık İsrail halkıyla ilgilenmiyor. Eğer biz bu kadar sıkıntı çekiyorsak, bu kadar zulüm altındaysak kesinlikle Tanrı bizi terk etti. Artık Tanrı bizimle ilgilenmiyor. Kaç defa düşündük bunu biz hayatımızda? Tanrı artık bana bakmıyor. Tanrı benimle ilgilenmiyor. Tanrı benim dualarıma yanıt vermiyor. Kaç defa düşündük değil mi? Değerli kardeşler. Ama Tanrı onlara defalarca dedi ki korkma, yılgınlığa düşme. Yeşu aracılığıyla da söyledi. Yürüyeceğin her yerde Allah'ın Rab seninle beraberdir. Aslında Rab onlarla beraber ama onlar durumlara odaklanmış oldukları için bu durumu göremez hale geldiler sevgili kardeşler. Rab Tanrı onları kesinlikle terk etmedi. Kesinlikle. Aslında onları terk eden kendileriydi. Yani ilahi söylerken de yine bir düzeltme yaptık ya. Tanrı bizi hiçbir zaman terk etmiyor. Aslında terk eden biziz. Hani sırtımızı dönen biziz. Değil mi? Biz sırtımızı döndüğümüz zaman, Tanrı'dan biz uzaklaştığımız zaman Tanrı da bizden uzaklaşmış olur otomatikman. Gitmiyor bir tarafa. Olduğu yerde ama biz arkamızı dönüyoruz, biz gidiyoruz, biz giderken de Tanrı da gerilerde kalıyor sevgili kardeşler. Ve bölümün ilk ayetinde şöyle okumuştuk. Nasıl yani onların terk ettiğini onaylamak için tekrar okuyorum. Gerçekten de terk eden onlardı. Ne diyor birinci ayette, ilk ayette? Rabbin gözünde kötü olanı yaptılar diyor. Tanrı mı yaptı kötü olanı? Hayır, onlar kötü yapan onlar. 10. ayete bakın. 10. ayette ne diyor? Sözümü dinlemediniz diyor. Demek ki iki ayet çok net bir şekilde bize gösteriyor ki sevgili kardeşler aslında söz dinlemeyen, kötülük eden Tanrı değil halkın kendisiydi sevgili kardeşler. Suç Tanrı'da değil aslında. Suç Recep'te, suç günahlı olan bizlerde değerli kardeşler. Ama şunu da tabii ki yeni belirtmekte yarar var. İçinde bulunduğumuz her zorluğun nedenini de günaha bağlamayalım. Ha günahtan dolayı böyle oldu diye düşünmeyelim. Çünkü Tanrı bazen ne yapıyor? Benim yararım için, daha iyi bir noktaya gelmem için Tanrı ne yapıyor? Sıkıntılar içerisinden geçmeme izin veriyor. Daha iyi bir duruma getirmek için. Yani hepimiz sıkıntılardan geçiyoruz. Belirli sıkıntılarımız var, sorunlarımız var. Ve Aytaş da belirli bir sıkıntıdan geçiyor. Bana paylaşıyor iş yerinde yaşadıklarını. Ama bakıyorum ki, görüyorum ki aslında onu da geleceğe hazırlıyor. İshak seni de hazırlıyor geleceğe sıkıntılar aracılığıyla. Hatice'yi de hazırlıyor. Her birimizi aslında hazırlıyor. Eminim ki bizim Ulm'dan gelen kardeşlerimiz, Hamza kardeşimiz, Kadir kardeşimiz ya da sevgili eşleri. Şimdi bunlar da belirli sıkıntıdan geçiyorlar. İşsizler uzun zamandan beri. Büyük bir sıkıntı içerisindeler. Ama bakın gerçekten hoş değil tabii ki. Sıkıntı verici, üzücü bir şey. Ama ben %100 eminim ki Tanrı onları da bu içinde bulundukları süreci onların yararı için kullanacaktır kesinlikle. Geleceğe onları adım adım hazırlıyor. Onların yapacağı tek bir şey var. Şu. Rab'de kalmak, sözüne sımsıkı sarılmak, ona bakmaya devam etmek. Tanrı kendi üzerine düşeni yapıyor zaten. Onlar da kendi üzerine, yani bizler de kendi üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor sevgili kardeşler. Dediğim gibi yoldan sapan onlardı. Onun için bakın Yeşaya 53'te ne okuyoruz? Yeşaya 53'te. 6. ayette. Yeşaya sayfayı hemen biriniz söylesin. Bulan sayfayı söylesin. 770.
53.
Evet.
6. ayet.
Evet.
770.
Evet. 53. bölüm. 6. ayet. Yeşaya 53. Ayet 6. Tabii okuyacaksın abi ben birazcık da soluk almış olurum.
Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü.
Bakın, yoldan sapan kim? Biz. Yolumuzdan dönen kim? Biz. Tanrı mı? Değil sevgili kardeşler. Demek ki...
Yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi. Ya.
Demek ki kendi kafalarına göre, tekrar vurguluyorum, hareket etmelerinin sonucunda bu noktaya geldi bu insanlar değerli kardeşler. Evet, gerçekten de Tanrı'dan uzak, kendi kafalarına göre yaşayan insanlarla dolu bir dünyada hayatımızı sürdürüyoruz. Tanrı bizleri hamdolsun ki terk etmedi. Tersine bizleri arayandır o. Luka, bakın ne diyor Luka? Ne kadar güzel söylüyor. Aslında arayıp bulan Tanrı'nın kendisi değerli kardeşler. Luka bize şöyle söylüyor. 19. bölüm 10. ayet. Luka 19. Hanım bana geçenlerde uyarmıştı tercüme yaptığı için. Dedi ki ayetleri söyle birkaç defa daha tekrarla, yavaş, ayetleri yavaş söyle diye. Ben biraz daha yavaşlayayım. Luka 19 ayet 10. Değil mi? Ya ne diyor orada?
Nitekim insanoğlu kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi.
Bak, görebiliyor musunuz? Kaybolup arayanı bulmaya gelen kim? Rabbimizin kendisi. O zaman şunu söyleyebilir miyiz sevgili kardeşler? Gideon haksızdı söylediklerinde. Doğru mu? Yani sen madem biz böyle bir durumun içerisindeyiz, o zaman sen bizi terk ettin. Artık sen bizimle birlikte değilsin. Davasında gidiyorsun, yanlış düşünüyor. Kesinlikle doğru olmadığını görüyoruz. Çünkü arayan bir Tanrı, bırakmayan bir Tanrı. Ama bırakan onlardı, kendi kafalarına göre, kendi doğrularına göre adım atmış oldukları için. Burada çok net bir şekilde görüyoruz ki Gideon eleştirisinde haklı değildi. Burada bunu altını çizmemiz gerekiyor.
Ne zaman bir sefer bir kişi kurtuldu mu, kurtuluyor. Yani ikinci sefer kurtulmamaya bir şeyi yok yani.
Ya.
Bir sefer kurtulmuş, ne olursa olsun kurtulmuş.
Evet.
Ama eski haline, eski hatalarına dönerse o zaman diyor ki git ver, bir daha hata yapma, yoksa daha kötü olur.
Tabii canım, tabii.
Yani olay gibi tabii. Bize olacak kötü,
tabii,
olanı.
Tabii.
Eğer sadık kalmazsak, itaat etmezsek
tabii.
Kurtulduk ama bize daha kötü şeyler olabilir. Yani.
Evet. Bakın 14. ayete bakalım. Yavaş yavaş noktalayacağım. Az kaldı. 1-2 dakika daha rica ediyorum sizden, 1-2 dakika daha.
Hakimler 14.
ayete bakıyoruz. 6. bölümdeyiz. Hakimler 6-14. ayete bakıyoruz. Ne diyor? Rab Gideon'a diyor ki git. İsrail'i Midyanların elinden kurtar. Şimdi bunu söylediği zaman Gideon'un tepkisi ne oluyor? 15. ayette ey efendim diyor. Ben İsrail'i nasıl kurtarabilirim ya diyor. Rab diyor ki git. Korkma, ben seninle beraberim. Ya ben diyor ki İsrail'i nasıl kurtarabilirim? Ve verilen görevi zor ve kabul edilemez görüyor Gideon sevgili kardeşler. Demek ki bizler de bazen Tanrı, bir taraftan Tanrı'nın büyük şeyler yapmasını bekleriz. Örneğin kilisemizin büyümesini istiyoruz, gelişmesini istiyoruz doğal olaraktan, değil mi? Kayıp canlara ulaşmak istiyoruz ve parasal yönden daha iyi bir noktaya gelmesini istiyoruz. Ama Tanrı diyor ki tamam, ben de bunu istiyorum ama ben senin aracılığınla bunu yapacağım diyor. Ben seni kullanarak bunu yapacağım, bunu başaracağım diyor. Senin aracılığınla bunu yapacağım diyor. Ama Tanrı bunu söylediğinde ne yapıyoruz bizler biliyor musunuz? Sırpçada güzel bir söz var. Bin dereden su getiriyoruz. Bahaneler üretiyoruz. Bin dereden su getiriyoruz. Kaçacak delik arıyoruz kendimize. Sorumluluğu ne yapıyoruz? Başkalarına yüklemeye çalışıyoruz değerli kardeşler. Başkalarına yüklemeye çalışıyoruz. Ve bizim Gideon da bin dereden su getiriyor. Bakın değerli kardeşler ne diyor? Diyor ki ait olduğum boy Maneşe oymağının en zayıf boyudur diyor. Ben de ailemin en geç adamıyım. Yani şöyle geldiğim boy diyor askeri güç açısından yetersiz olduğunu ve ailenin de en genci olduğunu söylüyor. Yani ben çok gencim. Ait olduğum oymakta zaten askeri gücü hiç yok. Zayıf bir oymak. Yani sen kusura bakma Tanrı'ya diyor ki sen kusura bakma Tanrı sen yanlış adamı seçtin. Doğru mu? Sen yanlış adamı seçtin. Ama güzel olan değerli kardeşler Rab Gideon'dan vazgeçiyor mu? Hayır. İşi Gideon'la götürüyor. İşi Gideon'la götürüyor değerli kardeşler. Yanlış adamı seçtin demiş olmasına rağmen bahanelere, bütün bahanelere karşı Tanrı fikrini değiştirmiyor. Aksi takdirde şunu diyebilirdi. Ya Gideon, hakikaten de haklısın ya. Doğru söylüyorsun ya. O zaman gel, sen kal, oturduğun yerde otur da abini göndereyim. Halkı kurtuluşu için abini göndereyim diyebilirdi. Şimdi abisi olduğu kesin en küçüklerinden biriyim dediğine göre var demek ki. Ama demedi. Demek ki değerli kardeşler bakın bunu çok iyi görmemiz lazım. Rab bana bir görev verirken beni olduğu gibi görüyor. Ne yapabilirim, neyi yapamam. Neyi götürebilirim, neyi götüremem. Bütün zayıflıklarımı bütünlük içerisinde her şeyi görüyor ve o doğrultuda bana bir sorumluluk yüklüyor sevgili kardeşler. Bahaneleri bırak diyordu Tanrı Gideon'a. Bırak şu bahaneleri. Bana 1000 dereden su getirme. Verdiğim sorumluluğa odaklan. Rab sana ne sorumluluk verdi bu topluluk için? O sorumluluğa odaklan. Verdiğin çağrı, Tanrı'nın sana verdiği çağrı neyse o çağrıya odaklan değerli kardeşim. Ve sahip olduğun potansiyeli kimsenin göremediği gücü ben görüyorum. Sen dediğim gibi işte sana daha sonra söyleyeceğim ben şimdi söyleyecektim ama sen önceden sordun. Gideon'dan Tanrı Süpermen olmasını istemiyor ki. Tanrı Süpermen olmasını istemiyor değerli kardeşler. Beklemedi sadece ona gitmesini söyledi. Demek ki Rabbin bizden beklediği nedir? Tam bir teslimiyet. Rab bir sorumluluk veriyor. Görevi bu. Tanrı'nın görev veriyor, sorumluluk veriyor. Biz de ne yapıyoruz? İtaat ediyoruz ve kendimizi adıyoruz, veriyoruz, teslim ediyoruz değerli kardeşler. Onun için bunu açık bir şekilde söylemek istiyorum. Son olaraktan bir ayet açacağız. Yuhanna 6. bölümü açalım. Yuhanna 6. bölümde bitiriyoruz, noktalıyoruz. Yuhanna 6. Çok sevdiğim bir bölüm. Bu bölümü paylaşırken söylemiştim birçok yerde ama ben burada yine tekrarlamak istiyorum bunu. Çünkü çok güzel uyduğu için. Beşinci ayeti okuyabilecek misin İshak'cığım? Yuhanna 6 ayet 5. Yavaş yavaş okuyacaksın onu. Yuhanna 6 ayet 5.
İsa başını kaldırıp büyük bir kalabalığın kendisine doğru geldiğini görünce Filipus'a bunları doyurmak için nereden ekmek alalım diye sordu.
Şimdi bakın 5000 kişi olağanüstü bir şekilde doyuruluyor değil mi? Aslında biz çocukları da koyarsak, kadınları da koyarsak 5000 erkekti diyor. Demek ki belki 10.000, belki 15.000 kişi. Değil mi? Rakam olaraktan baktığımızda. Ve İsa diyor ki, dikkat edin. Bunları doyurmak için ekmeği nereden alalım? Burada şu söz var mı? Yeterli sözü var mı burada? Bakın, benim kutsal kitapta şöyle yazıyor. Bunları doyurmak için yeterli ekmeği nereden alalım? Sizin tercümede var mı öyle yeterli sözü? Almancası ne diyor Sami? Ama gene gün brot demiyor mu? Gene gün sözü yok değil mi? Gene gün sözü yok. Bakın yeterli sözü var mı? İşte yok. O zaman bu nedir biliyor musun? Tanrı yeterlik aramıyor. Sadece elinde ne var? Nesin? Kimsin? Nasılsın? Hangi potansiyeldesin? O şekilde elinde olanı ver, onunla başla. Rab sonuca ulaşacak seninle birlikte. Demek ki Rab bizden kesinlikle yeterlik aramıyor sevgili kardeşler. Sadece sadık, bakın sadık ve istekli yürekler arıyor. İstekli yürekler arıyor Rabbimiz. Demek ki bizim de görevimiz bahaneler üretmek olmasın değerli kardeşler. Aldığımız çağrı yönünde adım atalım ve Rabbin eline teslim olalım. Rab de bizi alacak, yetersiz olan bizleri alacak, yeterli duruma getirecektir. Eğelim yüreklerimizi ve gerçekten değerli kardeşler harika bir Rabbimiz var. O gariban Gideon'la koskoca konu bitmedi ama devam edeceğim haftaya mecburen.
Belki 1,5 metre boyu vardı.
Tabii gariban Gideon'u kullanıyor halkın kurtuluşu için ve sonraki ayetlere baktığımız zaman gerçekten de mükemmel bir kurtuluş. Mükemmel bir kurtuluş. Tanrı'nın işi harika. Eğelim yüreklerimizi. Bilmiyorum hangi noktadasınız? Her zaman bunu yeri geldiğinde söylüyorum. Tanrı'yla ilişkiniz hangi noktada? Aldığınız, yüklendiğiniz sorumluluğu hangi noktada ciddiye alıyorsunuz? Bilmiyorum. Ama Rab diyor ki ben sende potansiyeli görüyorum. Ve ben seni seçtim. Ve ben seni kullanmak istiyorum. Bahaneleri bırak. Bana bak. Ve bana teslim ol. Her zamanki gibi 15 saniye sakin kalalım, yüreklerimize bakalım. Daha da Sami belki bu sefer Almanca olaraktan toplantımızı tamamlar noktalar.